Ayrım 55.
Sayfa 511. Ama bu gerçeklikte hiçbir zaman değerlendirme kuralı değildir. Bütünsellik olarak ekonomi politik şimdiye değin etkili bir gerçeklik pek olmamıştır. Ama tikel partiler ve tikel sınıflar için üretkenlik, evrensel üretkenlikle karışmaz. Sayfa 29. Öyleyse sayesinde bütünsellik için verim üretkenliğin ereği durumuna gelir. Bu şimdiye değin hiçbir zaman böyle olmamıştır. Buradan evrensel üretkenlik, herkesin çıkarına üretkenlik demek gerekirdi. İstemi çıkarılır ve zorun şimdiye değin gelişmesini engellemiş bulunduğu bütünsellik olarak ideal bir ekonomi politik istemeye değin gidilir. Ondan sonra belki şimdiye değin hiçbir yerde var olmayan ideal bir durum içinde düşünüldüğü durum dışında, böyle bir ekonomi politiğin hiçbir zaman söz konusu olmamasına karşın istenildiği kadar atılıp tutulabilir. Sayfa 31. Daha sonra bütün sınıfların ya da kimi sınıfların yararına, doğru ve yanlış üretim üzerine tumturaklı sözler geliyor. Hepsi de orada tüketim biçimi altında daha önce olan, sayfa 13 ve devamı ve Sismondi'den bu yana herkesçe bilinen şeyler. Belirli bir işte, üretim olarak üretim önemsiz bir duruma gelir gelmez verimlilik. Çoğu zaman üretimle daha önce üretilmiş ürünler sahiplenmesinin birbirlerine karıştıkları davranış. Toprak rantı, kâr ve faizde normal. Nedir ki daha düşük bir üretkenlik daha büyük bir üretkenlikten daha verimli olabilir? Spekülasyonda anormal ve benzeri. Bütün bunlar eski boş sözler. Sayfa 31. Özsel olarak güce, öyleyse en gelişmiş biçimi altında paraya dayandığı söylenen zenginlik üzerine boş sözler. Paraya ya da para olarak alacaklara sahip olma gücü, şeyler ve insanlar üzerindeki ekonomik gücün en yüksek yoğunlaşmasıdır. Sayfa 32. Ulusal denilen zenginlik, özel kişilerin zenginliğidir ve benzeri. Sayfa 33. Ama normal ekonomik gönençten ayırt edilmelidir. Öyleyse nerede bu gönenç? Sayfa 33. İkinci kısım. En genel yasalar. Kepler yasaları. Birinci grup. Birinci bölüm. İnsanal güçlerin donatımı ve iş bölümü. İktisat bilimi en yüksek gelişmesi içinde nedensel zincirlemeyi irdelemiştir ve bu zincirleme kendini içlerinde yalnızca gerçek dışsal niteliğin saptanabilmekle kalınmadığı ama içsel zorunluluğun da anlaşılabildiği evrensel değişmezler biçiminde dışa vurur. 59. Bir iktisat yasası ya da bir doğal iktisat yasası, her zaman belirli sonuçların, kendisiyle belirli sonuçların, kendisiyle belirli koşullara bağlandıkları pürüzsüz kurala dayanır. Olan şey zincirlenme biçimi ve kendinde ansua olduğu kadar olmuş ya da olacak olana oranla da işte bu türlü bilimsel yasalar aracıyla açıklanır. Yüksek bilimsel kafanın utkusu, üretimi aydınlatan canlı fikirlere erişme olgusuna dayanır. Yasaların bilgisi demek ki en yetkin bilgidir. Çünkü bu bilgi bize bir sürecin bir başkası tarafından nasıl koşullandırılmış bulunduğunu gösterir. 59. Ama iktisatta doğal yasaların görünmesi, iktisatta görülen bağlantıların dış doğa yasalarıyla tas tamam aynı nitelikte oldukları anlamına gelmez. İnsan dünyasının davranışı, kuşkusuz sanki inorganik doğal hareketlerin son dayanakları söz konusuymuşçasına bozulmaz bir biçimde belirlenmiştir. Yalnız bilinçli eylem ve salt bireysel değil ama ortaklaşa ve örgütlenmiş etkinlikler, bizim kendimizde egemen olan içgüdülerin ve anlık, müdrike, güçlerinin belirlenimleridirler. Bu nedenle biz yasalara iyiden iyiye uygun bir biçimde de olsa, karşılarında davranış biçimi, bizim davranışlarımızla değişmeyen doğanın o dışsal parçasına olduğu biçimde bağlı olmadığımız bir kurumlar ve olgular dünyası yaratırız. 60. Hegel'e göre zorunluluk içindeki özgürlüğün ne dengesiz, ne duruksun, ne güvensiz bir kopyası. Böylece bizim tüm kurum ve olgularımız gerçi bozulmaz bir biçimde belirlenmişlerdir ama gene de biz onlar karşısında tamamen bağlanmış değiliz. Dahası insanal süreçler bütün belli başlı özelliklerinde doğanın dışsal işleyişi gibi pratik bakımdan bozulmaz şeyler değildirler. İşte doğal diyalektik sayfa 60. İnsanal ilişkilerin keyfe bağlı ve kuralsız niteliğinin kabulü daha da budalaca olurdu. Öyleyse doğa yasası işte o kadar. Daha önceki tüm plansız üretimdeki iktisat yasalarının insanların karşısına insanların üzerlerinde egemen olamadıkları nesnel yasalar olarak, öyleyse doğal yasalar biçimi altında çıkmış bulunmaları üzerine tek söz yok. Tamamen genel bir formülasyona elverişli iktisat yasaları iki grup içine girerler. 1- üretim grubu, 2- bölüşüm grubu. Öyleyse işte ilkin üretim grubu. 1. Kepler yasası. İlkin şu aşağıdaki büyük olayların hazırlanması. Her yasa bir nedenin göstergesidir. İlkin irdelememiz gereken yasalar, insanın üretken verimini doğurup kolaylaştıran nedenleri açıklarlar. Başa konması gereken temel yasa, teknik donatım yasasıdır. Hatta insana doğal olarak verilmiş bulunan ekonomik güç silahlanması da denilebilirdi. 63. Bu sonra uzun uzadıya açıklanmış. Salt bilimsel davranışın tam bir soyutlama içinde düşünülmüş özünün, ekonomik bakımdan etkili birden çok özne ön gerektiren bir kurumdan başlanamayacağını ona öğretmek için yeterli olabilmesine karşın, bu yasa yerine başa iş bölümü yasasını koymuş bulunan A. Smith konusunda bir sürü boş söz. 64. Demek ki o, başa şimdi D tarafından incelenen yasayı koymalıymış. Gereğince hazırlanmış bulunan okur, tüm iktisadın bu temel yasasının tüm derinliğini anlayacaktır. Şöyle der bu yasa: ekonomik araçların, doğal kaynakların ve insanal gücün üretkenliği, türetim ve bulgulamalar, icatlar ve keşifler aracıyla yoğunlaştırılmıştır. Ve üstüne üstlük bu iş, bölüşüm olarak gerçi oldukça önemli ama ana sonuç damgasını belirlemeyen, değişiklikler geçiren ya da bu türlü değişikliklere yol açan bölüşüm tamamen bir yana bırakılarak olur. 65. Sonucun şu ve üstüne üstlük, tümcesi, yasaya yeni hiçbir şey eklemez. Çünkü yasa eğer doğruysa, bölüşüm onda hiçbir değişiklik yapamaz ve öyleyse onun her bölüşüm biçimi için doğru olduğunu söylemek, böyle olmasaydı bu yasa gerçekten bir doğa yasası olamayacağına göre gereksizdir. Ama eğer bu tümce eklenmiş bulunuyorsa, bunun nedeni yalnızca Düring'in gene de yasayı çırılçıplak, yavanlığı içinde çırılçıplak vermeye utanmış olmasıdır. Üstelik bu ekleme saçmadır da. Çünkü eğer bölüşüm gerçi oldukça önemli değişikliklere yol açabiliyorsa, tamamen bir yana bırakılamaz. Öyleyse bu eklemenin üstünü çiziyor ve arı ve yalın yasayı tüm iktisadın temel yasasını elde ediyoruz. Ama bu henüz yeterince yavan değil. Aydınlatılıyoruz. Temel yasa formülasyonunun çeşitli bölümlerinin doğru anlaşılması için doğal kaynaklar ve insanal güçler üretkenliğinin, onların ekonomik erekler taşıyan verimlerinden başka bir şey olmadığı anımsanacaktır. 66. Şimdi de anlamayan kişi adam olmaz bir kişidir. Bu yavanlıklar doğal kaynaklar konusunda buhar enerjisinin moleküler biçimi ve bizim enerji yaratamayacağımız ama doğanın değişmez enerji stokundan yararlanabileceğimiz, bu konuda Düring, Clausius'la anlaşabilirdi ve zaten bu arı zırvalıktır çünkü başka türlü enerjilerin hiçbir niteliksel geçişi olanaklı olmazdı. Kömür, buhar ve demirin modern uygarlık belirtilerini oluşturdukları ve eğer öylesine hafiflikle saçıp savurduğumuz kömürün varoluşunu çok yavaş oluşum süreçlerine borçlu bulunduğunu düşünürsek, garip bir izlenim edineceğimiz bir tiradı kapamaya yarar. Çünkü kömür olmaksızın bütün bunlar başka türlü olurlardı ve benzeri. Buna bir de sanayinin tarıma göre çok ileride olduğu ve dolayısıyla ekonomik ve toplumsal gelişmenin ağırlık merkezinin kentlere düştüğü, zor olmaksızın mı? Böylece Asya karşısında Avrupa'nın, kır karşısında kent olarak düşünülebileceği yolundaki o düşünce tebelleş olur. ekonomik ilerlemenin herkes var olan sermaye niceliğine bağlı olduğu yolundaki parlaklığını yitirmiş ekonomik dogma, sayfa 70, ortaya doğruluktan çok yanlışlık koyuyordu ve biz şimdi doğruluğu yanlışlıktan özgür ve teknik donatım yasamız yardımıyla da kolayca anlaşılır kılabiliriz. Günü geçmiş iktisat bilimi, sermayeyi hala daha iyi ücret fonları olarak, öyleyse tüm sermayeyi dolaşan sermayenin bir bölümü olarak tasarlar. Bu dar görüş açısının çürütülmesi şimdi pek o denli gerekli değildir. Ama eğer sermaye kendi doğal anlamında üretim aracı olarak anlaşılırsa, o zaman söz konusu tümcenin üretim araçlarının verilmiş her tutarı için değil ama yalnızca bilgi ve genel teknik yöntemler için değer taşıdığı hemen ortaya çıkar. Kanıt olarak da Mısır hidivinin Nil nehrine atılmış buharlı sabanları ve Rus soylularının depolarında kullanılmadan duran harman makineleri verilir. Hatta buharın ve benzeri gerçi yaratılması görece kolay ama gene de yaratılması gereken tarihsel ön koşulları vardır. Ama Düring bambaşka bir anlamı olan bu önermeyi gözden düşürmüş olmakla pek kurumlu, o derece ki bu fikir bizim kafaya konmuş yasamızla örtüşür. Sayfa 71. Bu yasa altında iktisatçılar gene de gerçek bir şey tasarlıyorlardı. Düring onu aşırı yavanlığa indirgemiştir. En sonunda insanın çalışmayı gitgide daha çok doğa üzerine attığı zaman, onun buna karşılık daha çok özgür zamana sahip olması gerektiği, ot, ama bunun ancak küçük bir sayı için böyle olduğu, bir başka deyişle insanın burada hiçbir işi olmadığı yolundaki yeni keşfiyle, her nedenli temel yasa da en iyi kuruluşa doğrudan doğruya götürmüyorsa da, İyilikleri, bu yasanın iyilikleri, siyasal ve toplumsal engellerle engellenmediği zaman verimliliğini açıkça göstereceği avuntusu gelir. 72. Her zaman olduğu gibi bu toplumsal ve siyasal engelleri değişikliğe uğratılmış üretici güçler ortadan kaldıracak ama doğal olarak bunun üzerine tek söz yok. İkinci doğal yasa, iş bölümü yasası şöyle anlatılır. Meslek dallarının bölünmesi ve etkinliklerin ayrılması emek üretkenliğini yükseltir. Sayfa 73. Yanlış formül. Çünkü bu formül yalnızca burjuva üretim için doğrudur ve meslek türlerinin bölünmesi bu üretimde bireylerin sakatlanma ve kemikleşmesi aracıyla daha şimdiden üretim için bir engel durumuna gelir. Geleceğe gelince iş bölümü gelecekte tamamen ortadan kalkar. Burada daha şimdiden meslek türlerinin bu bölünmesinin Düring için güncel biçimi altında sosyalite de dahil sürekli bir şey olduğunu görüyoruz. Şimdi Robinson'dan başlayıp doğal iş bölümüyle aileden geçerek iş bölümünün güncel durumuna güçlü bir katkıda bulunmuş olan zor aracıyla gerçekleştirilmiş görev bölümlerine değin bölünmenin tarihsel ve düşlemci öyküsü. 75. Özellikle emekçiler ve emekçi olmayanlar arasındaki bölünme. Sonra tarım, sanayi ve tecim biçimindeki bölünme. Özgür değişimcilerin kendisiyle blöf yaptıkları uluslararası iş bölümü, eyaletler arasındaki bölünme çok daha önemli olurdu. İş bölümünün çeşitli durumlar için sınırları vardır. Bayağı iktisada göre onu belirleyen şey pazardır. Bu yavan. Pazarın yoğun bir nüfus sonucu, yoğun ya da alan bakımından genişleme sonucu yaygın olabileceği a priori görünür ve biz orada daha şimdiden her durumda iş bölümü tarafından kazanılan genişlik nedenlerinin titiz bir hesap sonucunu, grup ve toplulukların ekonomik ve toplumsal bağdaşımını belirleyen ve genel olarak her durumda tutarlı bir uygarlığın gücünü düzenleyen yasaların irdelenmesinden daha küçük olmadığını görüyoruz. 80. Nüfus yoğunluğunun önemi herkesçe bilinirmiş. Buna karşılık uzaklık ve ulaştırma araçları yüzeysel olarak incelenmişmiş. Bu nedenle Düring bu konuda özel bir bölüm yazar. Uzun sözün kısası Düring doğrudan doğruya şöyle der. İşçinin makinenin kölesi durumuna gelmesi ya da tek düze sınai kışla uygulaması sonucu entelektüel ve fizik bir kukla durumuna dönüşmüş bulunması eğer hayvana indirgenmiş ve sakatlanmış bir varoluşa düşürülmüşten de beter değilse de, gene de mutlu bir kukla durumuna dönüşmüş bulunması olgusu, kesinlikle genel olarak iş bölümünün ilkesel bir sonucu değil, kendinde suçsuz olan iş bölümünün toplumsal özgürlük yokluğu ile bağdaşımı içinde verdiği özel bir sonuçtur. 81. Her bireyin meslek türlerinin çoğalmasıyla iş bölümü elbette olmaz. Düring kendi yasasında meslek türlerinin bölünmesini ölümsüzleştirmemiş miydi? Ve her nedenli kendisi eleştirel tarih, çeşitli meslek türlerinde elde etmiş bulunduğu devsel sonuçlardan ötürü böbürlenirse de onun bu fikirden saptığını hiç görmeyiz. İkinci bölüm, uzaklık ve ulaştırma. İş bölümü. 1. Kent ve kır. Eşyanın doğası gereği kaçınılmaz olan karşıtlığın özü aynı kalmıştır kentle kır arasında. 232. Ama eninde sonunda tarımla sanayi arasındaki uçurumu doldurulması olanaksız bir uçurum olarak tasarlamak da tehlikelidir. Gerçekte birinden ötekine geçmede, gelecekte daha da artmayı vaat eden belli derecede bir dayanıklılık daha şimdiden vardır. Daha şimdiden tarım ve kırsal işletmeye kaymış iki sanayi var. İlkin damıtma işleri ve sonra da şeker pancarından şeker hazırlanması. 250. Alkol üretiminin küçümsenmekten çok büyümsenecek bir anlamı var. Ama eğer oldukça geniş bir sanayiler topluluğunun bazı tüketimler sonucu işletmenin kıra yerleşmesini zorlayan bir biçim alması ve ham maddeler üretimiyle dolaysız kaynaşması olanaklı olsaydı, 251, karşıtlık güçten düşer ve uygarlaşmış eğlence için en geniş temel kazanılmış olurdu. Ama hatta böylece bile benzer bir perspektif bir başka biçimde de açıklanabilirdi. Eğer bu sonuncular, toplumsal gereksinmeler, insanal etkinlik toplulukları için kararlaştırıcı bir durum alırlarsa, dümdüz kır uğraşlarının teknik dönüşüm çalışması işlemleriyle bir bağlılığından ve sıkı bir yöntemli bağlılığından kaynaklanan yararları savsamak artık olanaklı olmayacaktır. 252. 2. Genel olarak 257, kendini yalnızca bir tür etkinliğe vermesi gereken bir kişidir söz konusu olan. Üretimin kendisi sosyaliter durumda, çekicilik kazanacak ve bu üretimin yalnızca kazanç aracı olarak değerlendirilmesini isteyen alışkanlık, artık olaylar üzerine kendi damgasını basmayacaktır. 265. Belirtilmiş bulunan biçim altında ilerleme yarışması olarak varlığını sürdüren toplumsal rekabet sayesinde. Üretim üzerine değer aracıyla karar açık değil. Sayfa 278. Oysa sorun yalnızca onlar için zorunlu olan tüketim, yani tüketim araçları ile birlikte kendilerini bir maddenin üretimine verecek belli bir sayıdaki insanın deyim yerindeyse yaratılabilip yaratılamayacağını bilmeye dayanır. Ekonomik komün, bir kanton toprağında ve bir kurumlar topluluğunda üretimden yararlanma yolundaki yasal hakları sonucu, ortaklaşa etkinlik göstermek ve ürüne ortaklaşa katılmak zorunda olan bir kişiler topluluğudur. 322. Ekonomik komünde her yeni genişlik bir nüfus artışı ile ödünlenmiş olduğundan, 328, Malthus egemendir. Yukarıda sözü edilmiş bulunan türden nüfusun üretim koşullarına bir uyarlanması, ekonomik komünler biçiminde örgütlenmiş toplumda eksik olmayacaktır. 329. Belki sayı artışı bir gün yalın bir geçici olay olarak görünecektir. 329. Şu tümce, insanlığın ya da insanlığın önemli bir parçasının ya gerçek aşırı nüfusa ya da Malthusçu türde sağ törel denilen ama doğaya aykırı baskı seçeneğine zorunlu olarak teslim edilmesi gerektiğini düşünmek için belli bir dar kafalılık gerekir. 330. Ekonomik komün, tarihsel önemde bir geniş şema. 341. O sapık yarı önlemleri, Marx'a yüklenen kooperatif mülkiyet sapık yarı önlemleri, aşar. 342. Pratikte sosyaliter görevlerin daha doğru bir anlayışını da gerektirir. 343 doğal olarak. Şimdiye değin yanlış iş bölümü 327. İş bölümünün kendisi tarafından konulmuş bulunan sorunlara gelince, biz daha önce yukarıda çeşitli doğal uygunluklara ilişkin olgular ve kişisel yetenekler göz önüne alınır alınmaz, bunlara yoluna konmuş olarak bakılabileceğini söylemiştik. 259. Maddi nedenlerden çıkarılmış piyade taktiği. 1700-1870. Top barutu ve ateşli silahlar, Batı ve Merkezi Avrupa'da 14. yüzyılda tanınmışlardır ve bu salt teknik bir nitelik taşıyan ilerlemelerin tüm savaş yönetimini altüst ettiğini bütün okul çocukları bilir. İlk ateşli silahlar, hele arkebüzler, çok kaba saba şeylerdi ve yivli namlu, namlu dibinden doldurulma, çakmak zembereği ve benzeri gibi bir yığın gelişmenin erkenden gerçekleştirilmiş olmasına karşın, tüm piyadenin donatılmasına uygun bir tüfeğin ortaya konması için gene de 17. yüzyıl sonuna değin 300 yıldan çok beklemek gerekti. 16. ve 17. yüzyıllar piyadesi ya mızraklı ya da arkebüzlü erlerden oluşuyordu. Başlangıçta mızraklı erler delici silahla sonuç almaya ayrılmışlardı. Tüfekli erlerin ateşi ise savunmayı sağlıyordu. Bu nedenle mızraklı erler eski Yunan mızraklı alayına benzer biçimde büyük yığınlar biçiminde savaşıyorlardı. Tüfekli erler derinliğine 8-10 saf durumunda idiler çünkü bir tek er doldurana değin 8-10 er sırayla ateş edebiliyordu. Ateşe hazır olan er birinci safa koşuyor, ateş ediyor ve tüfeğini yeniden doldurmak için sonuncu safa geri dönüyordu. Ateşli silahların giderek yetkinleşmesi bu oranı değiştirdi. Sonunda fitilli alay bozan tüfeği, kesintisiz bir ateş sağlamak için 5 erin, yani 5 sıra derinliğindeki mangaların yetmesi sonucunu verecek denli hızlı doldurulabildi. Bunun sonucu, şimdi aynı sayıdaki alay bozan piyadesiyle, eskisinden hemen hemen 2 kat uzun bir cephe tutulabiliyordu. Topçu ateşinin büyük yığınlar üzerinde çok daha kırıp geçirici bir duruma gelmiş etkisi nedeniyle, şimdi mızraklı erlerde yalnızca 6 ya da 8 saf halinde sıralanıyorlardı. Böylece savaş düzeni yavaş yavaş sonucun bundan böyle silahların ateşiyle alındığı ve mızraklı erlerin artık saldırıya değil ama yalnızca tüfekli erleri süvariye karşı örtmeye ayrıldıkları saf konumuna yaklaştı.